Ayrım 37, sayfa 495. Rebecca her gün Halef'in ayağının dibinde oturup salondaki konuşmaları kaydediyordu. Her akşam valinin sarayındaki hareme geri gönderiliyordu. Önceleri adamın ilgisizliği Rebecca'yı rahatlatmıştı ama 3 gün sonra canı sıkılmaya başladı. Acaba huzurunda uyuyakaldığı için veya onu sıkıp sinirlendirdiği için mi böyle olmuştu? Ya da onun için çekici değil miyim diye düşünüyordu. Aslında adamın ne hissettiği önemli değil. Ama o zaman Amber'la Nazira'ya ve tabii bana ne olacak? Durmadan Nazira ile bunu konuşuyorlardı. Sağlıkları ve hatta hayatları Halef'in ellerindeydi. Osman Atala'nın kendisine dokunması düşüncesinden nefret eden Rebecca artık ya dokunmazsa diye korkar olmuştu. Nazira 4. karısı Zamatta'yı örnek gösterdi. Onun ilgisini sürdüremedi ve bu yüzden Halife Abdullahi'nin de akrabası olduğu halde kadını hamile bırakır bırakmaz Omdurman'a geri yolladı. Zamatta onu bir daha hiç görmeyebilir ve muhtemelen geri kalan tüm hayatını haremde kilit altında geçirecek. Aç gözünü al Cemal, eğer seni reddederse senin Zamatta kadar şansın da olmayabilir. Seni satabilir veya teke gibi kokan yaşlı bir emire ya da şeyhe hediye edebilir. Ve Amber, ona ne yapar? Halife çocukları seviyor, küçük çocukları. Osman Atalan önerirse Amber'i bayıla bayıla kendi haremine alır. Onu memnun etmek için çaba harcamalısın. Bu konularda az da olsa bir tecrübem olduğu için sana öğreteceğim. Bu gözdağının teşvikiyle Rebecca tüm dikkatini Nazira'nın önerilerine yöneltmeye karar verdi. Ertesi gün öğleden sonra Nazira çarşıdan döndü ve aldığı şeyi gösterdi. Bir hipopotamın alt çenesinden sökülmüş bir dişti bu. Buna bir eğitim aracı olarak kullanacağız dedi. Böyle oyuncaklar haremde kocalarına ancak bir Ramazan bayramından ötekine görebilen kadınlar arasında pek revaçlıdır. Buna Angareb cini derler. Halef Atalan'ın kutsal Mehdi'den farklı zevkleri var. Ağzın ve tatlı dudakların yeterli olmayabilir. Mehdi'nin hiç istemediği şeyleri isteyecektir. Dişi kaldırdı. Halef bu boydadır ama daha da büyükse aslında şükretmen gerekir. Nazira sanatını uygulamalı olarak göstermeye devam etti. Rebecca kadınlarla erkekler arasında Nazira'nın anlattığı türde davranışlar yaşanabileceğini asla hayal etmemişti. Ve konunun kendisini hayatta kalma düşüncesinin soğukluğundan daha çekici bulduğunu fark etti. Gece uykuya dalmadan önce çeşitli hayaller kurdu. Eğer Amber yanındaki sekide uyuyor olmasa, diş oyuncakla önceden bazı haz oyunları oynamayı deneyecekti. Ancak Osman Atalan daha bu aşamada ona ilgisini yitirmiş gibi görünüyordu. O gün de son tanıkları dinlemeyi bitirdi. Tam Rebecca'ya bir şey söylemeden çıkmaya hazırlanırken durup vezirlerden birine döndü ve ''Bu akşam yemeğimi cariye Al Cemal sunacak, gerekeni yap.'' dedi. Rebecca gözlerini yerden kaldırmasa da içinde korkuyla karışık bir rahatlama hissediyordu. Cinsel isteklerini uyandırmak için Nazira'nın öğrettiği oyunu oynamalı ve hayatlarımızı güven altına almalıyım diye düşündü. Sonra da içindeki heyecanı yatıştırmaya çalıştı. Ancak o akşam Halef'in arzusu şehevi olmaktan çok sohbet etmek üzerine yoğunlaşmıştı. Rebecca'ya yeni öğrendiği bilgileri deneme şansı vermemişti pek. ''Bildiğim kadarıyla ülkenizi bir kadın yönetiyor.'' dedi yemeğini bitirmeden. ''Evet, Victoria bizim kraliçemiz.'' ''Peki yönetimi sert mi? Kanunları güçlü mü?''
''Kanunları o yapmıyor. Kanunları parlamento yapar.''
''Ah!'' dedi Halif anlamış gibi. ''Demek parlamento kocası ve kanunları o yapıyor. Akıllıca bir davranış. Adam kurnaz ve bilge biri olmalı. Bunun arkasında bir erkek olması gerektiğini biliyordum zaten. Parlamento efendiye bir mektup yazmalıyım.''
Parlamento bir adam değil, halkın oluşturduğu bir birlik.
Kanunları halk mı yapıyor? Yani aşçılar, seyisler, marangozlar, duvarcılar, dilenciler, fellahlar ve mezar kazıcılar mı? Bu ayak takımı nasıl kanun yapabilir ki? Bu kesinlikle mümkün değil.
Rebecca gecenin yarısını demokratik süreci, seçimle gelen hükümeti anlatmaya çalışmakla geçirdi. Sonunda başardığında Osman şok olmuştu.
''Savaştığım o İngilizler nasıl olur da böyle bir münasebetsizliğe izin verirler?''
Bir süre düşünerek odayı aşınladı.
''Kadınlar da o oy dediğin şeyden kullanıyor mu?''
''Kadınların sesi çıkmaz, onların oy hakkı yok.'' dedi Rebecca. Osman yumruklarını beline dayayıp kahkahalarla gülmeye başladı.
''Neyse, en sonunda en azından düşmanlarıma hala saygı duyabileceğim. En azından karılarını kontrol altında tutuyorlarmış. Ama söyle bana lütfen, kraliçe kadın diyorsun. Onun da sesi çıkmaz mı, oyu yok mu?
Bilmiyorum, sanmıyorum.
Siz Frankler, teatral bir tavırla başını tuttu. Siz mi delisiniz yoksa ben mi?
Rebecca hayatından memnun olduğunu fark etmişti. Tartışmaları oradan oraya uzanıyor ve olağanüstü bir oyuna dönüşmeye başlıyordu. Babasıyla yaptığı ve çok zevk aldığı yasaksız açık konuşmalara benziyordu. Şafak söküp horozlar ötmeye başladığında hala Atlantik Okyanusu'nun Nil'den de Allah adına Tana Gölü'nden de büyük olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hiçbir cinsel tacizde bulunmadan onu hareme yolladığında rahatlaması yerine garip bir eksiklik duygusuna bırakmıştı. Amber'in yanına uzanmadan önce yağ kandilini tutup küçük aynada kendine baktı. Çoğu erkek beni çekici bulur diye düşündü ve Ryder Courtney ile Penrod Ballantyne'ı anımsadı. Öyleyse bu vahşi niye bana erkekmişim gibi davranıyor? Ertesi sabah o da Amber'le ve tüm diğer kadınlarla birlikte haremin terasından Osman Atalanlı adamlarının doğu sınırına doğru sefere çıkışını izliyordu. Bak diye bağırdı Amber, yüzbaşı Ballantyne de orada. Halef ona o atı hediye etmiş diyorlar. Üstündeki cübbe de bir süvarinin üniforması kadar yakışmış. Çok yakışıklı, sence de öyle değil mi Becky?
Rebecca Penrod'u görmemişti bile ama gözleriyle atların başındaki zarif egzotik adamı izlerken belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Bileğinde duran Şahin kadar vahşi ve tehlikeli görünüyor diye düşünüyordu. Osman Atalan 10 gün kentten uzak kaldı. Döndüğünde Rebecca'ya haber yolladı. Arkasında durup Habeşistan sınırına kadar görmüş olduğu yerlerin ayrıntılı bir haritasını çizdirdi. Harita istediği gibi olunca da Rebecca'yı yolladı. Ama tam kapıdan çıkarken geri çağırdı. İkindi namazından sonra bana geleceksin. Beni ilgilendiren bazı konuları tartışmak istiyorum.
Rebecca haremde Nazira'yı bulunca son havadisleri fısıldadı. Bu akşam tekrar gitmemi istiyor Nazira, ne yapacağım?
Nazira yanaklarının kızardığını görmüştü. Eminim bir şeyler düşünürsün dedi. Şimdi banyonu hazırlayacağım.
Sıcak suya bol bol gül ve sandal ağacı esansı karıştırdı, sonra da sandıkları alt üst edip Mehdi'nin Rebecca'ya armağan etmiş olduğu elbise yaradı. Elbise bu akşam için uygundu. Giyinince Amber itiraz etti. Ama bu şeffaf gibi, lambanın önüne gelince çıplakmış gibi duruyorsun. Çıplak kelimesini aşağılayıcı bir tonda söylemişti. Dansöz gibi görüneceksin.
Üstüne yün şalımı alırım ve yemekte örtünüp otururum diye yatıştırdı Rebecca kardeşini.
İkisi yalnız kalır kalmaz Halef sanki aradan 10 gün geçmemiş gibi kaldıkları yerden lafa girdi.
Yani bu okyanus dediğim büyük su canlı, ileri geri gidip geliyor, havalara kalkıyor. Böyle dememiş miydin?
Aslında yüce atalan bazen şahlanan bir hayvan gibidir. Binlerce filin gücüyle havalara kalkar. Nil'deki gemilerin 50 kat büyüklerini kuru yaprak gibi savurur.
Bu imkansız şeyler doğru mu diye gözlerinin içine baktı. Tek görebildiği safirin içinde parlayan ışıklar gibi pırıltılar olmuştu. Bu yüzden düşünceleri dağıldı ve Rebecca'nın çenesini kaldırıp gözlerinin içine baktı derin derin. Kılıç oyunlarından, şahin ve at idare etmekten elleri güçlenmiş, parmakları kemik gibi sertleşmişti. Rebecca'yı çaresiz ve kırılgan bir hale sokmuştu. Nazira'nın öğrettiği her şeyi hatırlamalıyım diye düşündü. Belden aşağısının yağ gibi eridiğini hissediyordu. Belki de bana vereceği tek fırsat budur dedi içinden. En cesur adamlarından 1000 tanesini yollayıp o vahşi suyu bulmalarını ve büyük tulumlara koyup getirmelerini isteyeceğim dedi Osman. O suları Nil'e karıştıracağım ki İngiliz istimbotları bir daha bize saldırmak için gelirlerse onları devirsin.
Onun naifliği Rebecca'ya dokunmuştu. Bazen küçük bir çocukla konuşuyormuş gibi hissediyordu. Ona karşı ilk kez hissetmiyordu bu aşırı şefkati ama hep bastırmak zorunda kalıyordu. Karşısındaki bir çocuk değildi, kurnaz, acımasız, kibirli bir tirandı. Ben tümüyle onun merhametine kalmış durumdayım diye düşündü ve bu düşüncenin niye kendisini heyecanlandırdığını merak etti. Ama daha cevabı bulamadan adam yine bambaşka bir konuya atlamıştı.
Ama onların karada da gidebilen ve en güçlü attan bile hızlı koşan buharlı araçları da varmış diye duydum. Bu doğru mu?
Evet doğru güçlü Halef. Bunlar nehirde giden istimbotlardan farklıdır ve buharlı lokomotif denir.
Düşüncelerini toparladıktan sonra bir günde Londra'dan Portsmouth'a nasıl gittiğini anlattı. Üstelik yolda yemek molası da vermişlerdi. Bu mesafe Metemma ile Hartum arasındaki mesafeden fazla. Sesi boğuk ve gergin çıkmıştı. Osman hala çenesini tutuyordu ama onu bırakıp yanağını okşadı ve saçını avuçladı. İlkel çöllerden gelen bu vahşi savaşçının sert parmakları ne kadar da yumuşak diye şaşırdı Rebecca. Tenini ve saçını böyle yumuşak tutmak için ne kullanıyorsun?
Ben böyle doğmuşum zaten.
Karanlık oluyor. Lambaları yak da seni daha iyi görebileyim. Rebecca, Amber'in giydiği ipek elbise içini gösteriyor diye nasıl telaşlandığını hatırladı. Ayağa kalkarken yün şalını omuzundan kaydırdı ve mangaldan ateş almak için giderken masanın üstüne atıverdi. Elindeki alevli çubuğu avucuyla sakınarak lambanın yanına gitti. Lamba önce cılız bir alevle yandı, sonra parlayarak sıcak sarı aleviyle odada gölgeler yarattı. Rebecca lambanın yanında biraz daha oyalandı. Alevin düzgün bir şekilde yanmaya devam etmesini bekledi. Arkası adama dönüktü ama yarattığı görüntünün farkındaydı. Bir fahişe gibi davranıyorum diye düşündü. Sonra babasının sesini duyar gibi oldu. Onurlu bir meslektir ve dünyanın en eski mesleğidir. İçindeki ses söze devam edip her zamanki tavsiyesini yinelerken Rebecca kafası karışmış bir şekilde gülümsüyordu. Her ne yapacaksan yap ama elinden gelenin en iyisini yap. Bu bir hayır duaydı. İçinden deneyeceğim babacığım dedi ve bir dokunuş hissetti. Osman Atala'nın arkasına geldiğini fark etmemişti. Omzundaki eller güçlü ve kararlıydı. Adamın kokusunu içine çekti. İyi bakılmış bir at ya da kedininki gibi güzel bir kokuydu bu. Onun düzeyindeki Müslüman erkekler bir günde İngilizlerin bir ayda yıkandığı kadar yıkanıyordu. Erkeğin elleri omuzlarından aşağı inip koltuk altlarından geçerek göğüslerini yakalarken teslimiyetle bekledi. Göğüsleri adamın avuçlarını doldurmuştu. Osman göğüs uçlarını parmaklarının arasında yuvarladı ve Rebecca'nın solumasına neden olacak şekilde sıktı. Canını yakmayan, sadece istekle irkilmesine neden olan ustaca bir sıkıştı bu. Sonra genç kadını arkası dönük olarak kendine çekti. Rebecca bir süre önce onun cübbesini çıkardığını ve tamamen çıplak olduğunu hissetmişti. İpek elbisesinin üstünden erkeğin güçlü kaslarını hissedebiliyordu. Çekinerek kalçalarını geri itti ve erkeğin kendisinden hoşlanmadığı inancını çürüten kesin bir delille karşılaştı. Nazira'nın öğütlerini ve talimatlarını gayet iyi hatırlayan Rebecca, kıpırdamadan durup Halef'in bedenine bastırdığı kısmı değerlendirmeye çalıştı. Nazira'nın hipopotam dişine benzer biçimdeydi galiba ve gerçekten de onun kadar sertti. Adamın kollarında yavaşça dönüp aşağı baktı. Şükran duymam gerekiyor galiba diye düşündü. Nazira'nın getirdiği oyuncak pürüzsüz ve hafifçe kıvrıktı. Önce hafifçe dokundu, sonra avucunun içine aldı. Parmakları zorlukla kapanıyordu. Nazira'nın öğrettiği hareketleri yapmaya başladı ve adamın elinin altında zonkladığını ve titrediğini hissetti. ''Büyük Halef, erkeklik özellikleriniz eşsiz ve imparatorlara has.'' Osman imparator sözünü dünyanın ışığı, Muhammed el-Mehdi ile bir kıyaslama olarak almış ve ziyadesiyle memnun olmuştu. ''Ben senin aygırınım.'' dedi.
''Ve ben de sizin kısrağınızım. Gücünüz ve haşmetiniz karşısında huşu içindeyim. Bana lütfen yumuşak davranın tatlı efendim.''
Erkeği avucunda tutmaya devam etti. Ryder Courtney'in yaptığı gibi üstüne atılmasını bekliyordu ama onun kendini tutması önce şaşırmasına, sonra da içinin gıcıklanmasına neden oldu. Osman kendisini soyarken de yatağa uzatırken de elindekini bırakmamıştı. Erkeği doğruca içinin derinliklerine yöneltmek istedi ama o bunu yapmadı ve gerçekten de bir kısrakmış gibi o yana bu yana çevirerek kolunu bacağını kaldırıp indirerek okşayıp hayranlık duyarak inceledi Rebecca'yı. Başlangıçta gösterdiği istek adamı pohpohlamak için yapılmış bir şeydi ama bu acelesiz ve temkinli hali Rebecca'nın gerçekten sabırsızlanmasına neden olmuştu. En son Ryder Courtney ile yaşadığı o zevkli birleşmeyi hissetmek istiyordu artık. Osman ise o kadar rahat ve telaşsızdı ki Rebecca ümitsizce haykırmak istedi. Bir zamanlar Butter adında dişi bir kedisi vardı. Mevsimi gelince Butter erkekleri çekmek için bağırır inlerdi. Rebecca o zorunluluğu şimdi anlıyordu. Acaba kaç bin tane kadın görmüştür diye düşündü. Erkek açısından telaşa gerek yoktu tabii. Beni kıvrandırmak da hiç umurunda değil dedi içinden. Sonra iki eliyle adamı kendine çekti. ''Size yalvarıyorum Yüce Atalan, artık dayanacak halim kalmadı. Lütfen merhamet edin ve şimdi yapın.'' ''Ama sana yumuşak davranmamı istemiştin.'' dedi gülümseyerek.
Ben kendi doğasını ve zihnini bile tanımayan aptal bir yaratığım. Söylediklerimi unutun lütfen efendim. Mutlaka siz benim asla bilemeyeceğim kadar iyisini bilirsiniz. Yalvarırım çabuk olun, daha fazla bekleyemeyeceğim.
Erkek arzusunu yerine getirdi ama bu kez Rebecca, Butter'ınkilerden çok daha uzun ve yüksek çığlıklar atmaktan alıkoyamadı kendine. Osman Atalan'ın öteki kadınlarından hiçbiri onun üstünlüğünü böyle sesli bir biçimde kabullenmemişti. O da bundan hoşlanmış ve gururlanmıştı. Sabah kalkınca adeti olduğu üzere Rebecca'yı hareme göndermek yerine kahvaltısı boyunca da yanında tuttu. Yakında Omdurman'dan getirdiği cariyelerin hiçbiri Osman'ın özel bölümüne gelme onuru yaşayamaz olacaktı. Rebecca neredeyse tamamen oraya yerleşmiş gibiydi. Adamı ötekiler gibi sıkmıyordu.
Osman Atalan yerli rehberlerden, avcılardan, tacirlerden tüm sağlam verileri toplayınca Rebecca'nın sanatsal yeteneklerini ve kalem ustalığını, yakınlarda bir gün Habeşlilerle savaşmak istediği yerlerin büyük ölçekli bir haritasını çıkartmakta kullandı. Sonra haritanın bir kopyasını Penrod'a verdi ve haritayı bölge üzerinde doğrulamaya gönderdi. Tüm sadakatlerine ve adanmışlıklarına karşın bu görevi kendi savaşçılarından birine veremezdi. Çünkü hiçbirinin harita okuma becerisi yoktu. Yine de herhangi birini böyle önemli bir seferden dışlamak derin bir hakarete uğradıkları düşüncesi yaratabilirdi. Öte yandan köle Abadan Rijiye ne kadar güvenebileceğinden de tam emin değildi. Bu hassas sorunu Alnor ve altı savaşçıyı ona eşlik etmek üzere seçmekle çözdü. Görünüşte ona gardiyanlık edeceklerdi ama aslında onu koruyacaklardı. Adamlarının Abadan Rijiye'nin görevle ilgili mantıklı emirlerini yerine getireceğinden kuşkusu yoktu. Ama öte yandan eğer Gallabat'a onsuz dönerlerse hepsinin boynunu vurdurturdu. Keşif birliği gittikten sonra Osman Atalan valiyle bölgedeki devlet işlerini görüşmek ve Aksum'dan gelen Habeş görevleri kabul etmek için Gallabat'ta kaldı. İmparator John böyle önemli bir dervişin sınırlarında hangi amaçla bulunduğunu öğrenebilmek için deli oluyordu. Elçileri değerli armağanlar getiriyor, karşılıklı barış ve iyi niyet teminatları veriliyordu. Osman yağmur mevsimi biter bitmez imparatoru görmek için Gondar'a geleceği haberini yolladı. Bu arada her gün ortalığı kasıp kavuran fırtınalar Osman'a yeni gözdesiyle bol bol vakit geçirme fırsatı veriyordu. Penrod'un heyeti Gallabat'tan sabahın ortasında tam önceki gece başlayan yağmur dinip dağların üstündeki cumulus nimbus bulutlarının ardından güneş göründüğünde ayrıldı. Yanlarına sıradan kabile atları gibi çok az şey almışlardı. Herkes kendi silahlarını ve döşeğini eğerinde taşıyordu. Arkalarından gelen üç katırda da erzak ve kapkaçak bulunuyordu. Kentin son binalarını geçtikten bir 700-800 metre sonra yol kenarına oturmuş 5 kadın gördüler. Kadınların hiç bitmeyen saç meseleleriyle uğraşıyorlardı. Bu da savaşçıların kılıç oyunları gibi bol olan boş vakitleri değerlendirme uğraşıydı. Bir Arap kadınının kendi saçını tek başına yapması mümkün değildi. Saç yapmak kadının bütün yakın arkadaşlarını içeren sosyal bir olaydı. Saça biçim vermek çok emek isteyen, 2-3 günlük sabırlı ve ustalıklı bir çaba gerektiren bir işti. Haremde geçirdiği süre boyunca Amber bu sanatı çok iyi öğrenmişti. Kıvrak parmakları, ayrıntıları gören gözleriyle Osman Atalan'ın zena anasındaki kadınlar tarafından çok aranıyordu. Öyle ki yapılacak işin çeşidine göre 2-3 Maria Teresa doları gibi bir ücret bile talep edebiliyordu. Önce saçın taranması gerekiyordu. Genelde daha önce sürülmüş kozmetiklerden ve yapılmış kıvırcıklardan ötürü saç meşin gibi oluyordu. Amber dolaşmış saçı tutam tutam açmak için uzun bir şiş kullanıyordu. Bu iş yapıldıktan sonra kaba bir tahta tarakla tek tek her tutamı açması gerekiyordu. Bütün bu ön işler bir gün alıyor, o arada bir yandan da gülünüp eğleniliyor, skandal ve dedikodu havadisleri alınıp veriliyordu. Nihayet kafa derisine ulaşıldığında bu kez de oraya yerleşmiş haşere ile mücadele etmek gerekiyordu. Zafer çığlıkları arasında sürdürülen av sonucunda ele geçen mahlukat tırnaklar arasında eziliyordu. Saha temizlendikten sonra Amber saç buklelerine gül yağı, mirrü safi, sandal ağacı tozu, sarımsak ve amonyak pudrası ile koyun yağı karışımı bir tertip uyguluyordu. Sonra da operasyonun en zevkli kısmı başlıyordu. Saç yüzlerce minik örgü yapılıyor ve akasya sakızı ve darı macunu ile ovuluyordu. Böylece şekerleme gibi kaskatı oluyordu.
Son gün uzun bağa bir şişle bütün o minik örgüler dikkatle açılıyor ve saç özgür ve gururlu bir şekilde kendi haline bırakılıyordu. O yüzden de kadınların kafası olduğunun iki katı görünüyordu. Biten iş genellikle hayranlık nidaları ve beğeni ile karşılanıyordu. 10 gün sonra bütün işlemler yeniden yapılıyor ve Amber'e düzenli bir gelir sağlanmış oluyordu. Amber o sabah da işine öyle dalmıştı ki aralarında 100 adım kalana kadar savaşçıların gelişini fark etmedi. Hepsi uygunsuz bir durumda yakalanmıştı. Halef Osman'ın 5 kadını örtüsüz ve başlarında muhafız olmadan onun en güvenilir savaşçılarına yakalanmıştı. Doğru ve diplomatça davranış iki tarafın da birbirini görmezden gelmesiydi. Ve savaşçılar bu yüzden rüzgar gibi görünmezlermişçesine geçip gitmekteydiler. Ama Amber, yüzbaşı Ballantyne diye bağırdı ve koca şişi müşterisinin çalı gibi saçlarının arasında bırakıp ayağa fırladı. Sonra da yola koşturdu. Kadınlar ne yapacaklarını bilememişlerdi. O yüzden kıkırdayarak baktılar ve bir şey yapmadılar. Grubun başındaki Al Noor da aynı durumda kalmıştı. Sert bir şekilde kaşlarını çatarak Penrod'a baktı. Penrod hem onu hem de Amber'i görmezden gelmeye çalışarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Al Noor da duruma uyan bir kural düşünemiyordu. Al Zahra henüz bir çocuktu, kadın değildi. 4 kadınla 6 savaşçının ortasındaydı. Tehlikeli biri olmadığı açıktı. Durum ortaya çıkarsa herkes aynı derecede suçlu sayılacaktı. Üstelik gerektiğinde halife, grup liderinin Abadan Rije olduğunu ve herhangi bir gelenek ya da etiket ihlalinden onun sorumlu sayılacağını da söyleyebilirdi. Gözünü ileri dikti ve böyle bir şey olmuyormuş gibi davrandı. Penrod Ballantyne, Hartum'dan bu yana ilk kez sizinle konuşma fırsatı buldum. Amber atanın yanında dans ediyordu. Ve sebebini de gayet iyi biliyorsun. Penrod dudağının kenarından konuşuyordu. Öteki kadınların yanına dönmelisin. Yoksa ikimizin de başı ciddi şekilde belaya girecek. Kadınlar sizi çok çarpıcı buluyor. Asla kimseye bir şey anlatmazlar. İngilizce konuşuyorlardı ve Penrod savaşçıların tek kelime bile anlamadığından emindi. O zaman ablana bir mesaj ilet. Rebecca'ya de ki ilk fırsatta sizi kaçıracağım ve her ikinizi de güvenli bir yere ulaştıracağım. Bizi bırakmayacağınızı biliyorduk zaten. Penrod'un tavrı yumuşamıştı. Kız çok güzel ve sevimliydi. Nasılsın Amber, dayanabiliyor musun? Çok hastaydım ama Rebecca ile Nazira beni kurtardı. Şimdi iyiyim. Görebiliyorum. Ablan nasıl? O da iyi. Amber keşke yine Rebecca'dan söz etmese diye düşündü. Sana küçük bir hediyem var dedi Penrod. Gizlice elini eğer çantasına soktu ve çarşıdan almış olduğu Amber kolye ile küpeleri buldu. Küçük bir deri parçasına sarmıştı onları. Doğruca Amber'e vermeyip öteki savaşçıların görmeyeceği şekilde yere düşürdü paketi. Almadan önce biz gidene kadar bekle dedi. Ve öteki kadınlara da gösterme. Sonra atayı topuklayıp uzaklaştı. Amber gözden kaybolana kadar arkasından baktı. Öteki kadınlar da gözleriyle atlıları takip ediyorlardı. Amber çabucak yerdeki deriyi kaptı. Paketi açmak için haremde yalnız kalacağı anı beklemek çok zor olacaktı. Sonunda açabildiğinde zevkten bayılacaktı neredeyse. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Rebecca ve Nazira'ya da gösterdi. Sence gerçekten benden hoşlanıyor mudur Becky? Bu çok güzel bir armağan canım diye hak verdi Rebecca ve eminim senden çok hoşlanıyor. Sözlerini dikkatle seçiyordu, seni tanıyan herkes gibi. Çabucak büyüsem keşke, o zaman bana çocukmuşum gibi davranmazdı dedi Amber özlemle. Rebecca kardeşini kucakladı, gözleri dolu dolu olmuştu. Böyle anlarda içinde bulundukları tehlike ve Amber'e karşı hissettiği sorumluluk adeta taşınamayacak bir yük haline geliyordu. Eğer bu güzel çocuğa da bana yaptığını yaparsam Penrod Ballantyne, seni kendi ellerimle öldürür ve mezarının üstünde dans ederim diye and içti içinden.